Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yine bir Hacegan'dan mektuplar köşesinde sizlerle beraber olmaktan dolayı Rabbimize hamdü senalar ediyoruz. İnşallah bugün 1. cilt 63. mektuba geldik. Güzel bir konusu var. Bu konu dinlerle alakalı. Bütün dinlerin aslının tevhid olduğunu, hepsinin aslının bir olduğunu ifade eden güzel bir mektup. İnşallah okuyalım. Ömer Bey kardeşimiz okusun. Biz de elimizden geldikçe şerh etmeye çalışalım. Buyurun Ömer Bey.
Bütün peygamberler kainatın kendileri aracılığıyla ebedi kurtuluş bahtiyarlığına eriştiği ve sonsuz belalardan emin olduğu Allah'ın rahmet kaynaklarıdır.
Demek ki öncelikle bütün peygamberler indikleri ümmetler için muhterem dinleyicilerimiz bir rahmet kaynağı. Zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için Kur'an-ı Kerim ne diyor Ömer Bey? Rahmeten lil alemin. Bütün alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Sadece yani Müslümanlara değil. Tabii önceki peygamberler biraz daha kendi ümmetleri için bir rahmet. Diğer ümmetlere ve diğer milletlere gelmedikleri için onlara rahmet olamıyorlar.
Çünkü 18 da kendi, bin alemin Mustafa'sı.
Tabi onların da kendi peygamberleri var çünkü. Allah-u Teala o dönemde her kavme gönderiyor ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Yani onun büyüklüğünü, onun asaletini bizim ifade etmemiz burada hiç mümkün değil. Son peygamber bütün ümmetlere gelmiş. Bu sebeple tabi bunun farkında olmak, bunun efendim şükründe olmak gerekiyor.
Eğer bu peygamberler olmasaydı hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah Teala alemden hiç kimseye yüce zatını ve sıfatlarını bildirmez ve kimseye bu konuda bir işarette bulunmazdı.
Evet, demek ki kendi zatı sıfatlar hakkındaki tek bilgi kaynağımız peygamberler. Onun haricinde felsefeciler, diğer şucular, bucular, ne bileyim astrologlar, uzay bilimciler, bunların Allah Teala'nın zatı hakkında hiçbir bilgi verme yetkisi, selahiyeti yok. Onların verdiği bilgilerin çoğu da yalan yanlış. Hadi bir pek çoğu zaten peygamberlerden alıntı. Onlardan alıyorlar bazı bilgileri, çoğaltıyorlar, akıllarının içine katıyorlar. Yalan yanlış bilgilerle maalesef çoğu zaman da bunları doldurmuş oluyorlar. Evet.
Kendisini bilme konusunda ebediyen kimseye yol göstermez, nihayetinde faydası kullara yönelik olan mahza ilahi lütuf eseri emirlerini yerine getirme, yasaklarından sakınma sorumluluğunu hiçbir kula yüklemezdi.
Belki buradan şunu anlıyoruz Ömer Bey. Yani biraz da peygamberlerin gelmediği ümmetlerin sorumsuz olduğunu da anlıyoruz esasında. Bu anlaşılıyor ki İmam Rabbani buna inanıyor. Çünkü herhalde mahturlar olsa gerek. Onlar diyor ki bir millete peygamber gelmemişse onlar yine de akıllarıyla Allah'ı bulmak zorundalardır gibi bir şey söylüyor. İmam Rabbani bunu başka mektupta bunun böyle kolay bir iş olmadığını, yani insanın hiçbir şekilde aklıyla Rabbini bulamayacağını düşünüyor. Böyle önemli bir görüşü var. Bu da inşallah yani tabii Allah bilir. Böyle Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında zaman zaman böyle pikmeler şunlar bunlar değil evet. mi? Gerçi onlarda bile inanın Ömer Bey. Eskiden onlara peygamber gitmiş olmalı ki gök tanrı diyorlar değil mi? Böyle bir ilah inancı var yani. Hiçbiri belki su tapsa bile aslında bir de bir bütün kainatın bir yaratıcısına inanıyorlar. Bu sebeple esasında keşke uzmanlar bu konuda daha çok araştırmalar yapsalar da onlara gelen peygamberleri bulabilsek. Çünkü bizim Müslüman inancına göre en az 124 bin civarında peygamber evet. gelmiş. Demek ki Afrika'dan, Hindistan, hatta İmam Rabbani başka yerde bunu şöyle ifade ediyor. Ben diyor Hindistan'ın diyor peygamber ışığı düşmemiş hiçbir bölgesini göremiyorum. Ama diyor bu Hindistan bölgesi acayip bir bölgedir. Bunlar çok putperestliği çok severler. Yani pek çok peygamberin bir, iki hatta hiç inananı olmamıştır şeklinde ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet.
Bunun gibi Allah'ın nelerden razı olduğu ve nelerden razı olmadığı sorusu cevap bulamazdı. Bu en büyük nimetin şükrü hangi dille yerine getirilebilir? Ve bu şükür görevini yerine getirmeye kimin kudreti olabilir?
Şimdi tabi burada hakikaten yani Peygamber Efendimiz'e bizim hakikaten şükrümüzü ifade etmemiz lazım. Bütün diğer peygamberler şüphesiz kendi ümmetler için rahmet ama bizim peygamberimiz hakikaten zaten ayette de geçiyor. Size çok haristir diyor. Size çok şefkatlidir diyor Allah-u Teala. Böyle bir peygamber. Bunu niçin önemsiyoruz? Bugün bazı insanlar artık diyorlar ki bizim peygambere ihtiyacımız yoktur. Aklımız, fikrimiz, fennimiz, her şeyimiz çok üstün durumdadır. Böyle olunca biz ne yapabiliriz? Yani peygamberler de olmadan efendim idare edebiliriz bir bakıma. Bu kesinlikle muhterem dinleyicilerimiz mümkün değildir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Men gâle la ilahe illallah hadis-i şerifi var. Yani kim la ilahe illallah derse cennete girer ama o la ilahe illallah nasıl diyeceğiz? Oradaki Allah ilah kavramını nasıl anlayacağız peygamberin evet. bize irşad olmadan, değil mi? Yoksa bir insana diyor ki mesela, asıyorum dediğim bir Lat vardır, başkası yoktur diyor. Lat ona göre belki Tanrı hüviyetinde. Ama o putperestten kurtulamıyor. Peygamber Efendimizin getirdiği Kur'an-ı Kerim'de hadislerde geçen tarif edilen ilah kavramına inanırsak ancak kurtulabiliyoruz. O yüzden la ilahe illallah demekle iş bitmiyor. Bir de Muhammedur Resulullah deyip onun şükrünü ifa etmek gerekiyor.
Hocam peki burada bu Kur'an bize yeter diye bir çok zikrediliyor yani günümüzde. Onu Peygamber Efendimiz'e bu ilançla ilgili nasıl bir açıklama
yok,
getirmemiz gerekiyor?
Yok, gerçi Kur'an-ı Kerim bize yeter diyenler peygamberimizi inkar etmiyorlar. Onu kabul ediyorlar.
Evet, yani, hadis-i şerifleri inkar etme gibi şeyler oluyor kimisinin
yani,
ama.
Hepsi Kur'an-ı Kerim'e uyarsa kabul ederiz, uymazsa kabul etmeyiz hı-hı. gibi bir deyiş var. Ama bu hı-hı. benim kastettiğim dinler arasında diyalog diye bir bugün fitne çıkmıştır. Evet. Bu fitneyi çıkaranlar ezandan bile, yani kilisede ezan okuyorlar. Yani yani kendilerince bir ortak yani ilah anlayışı falan neyse artık geliştirip peygamberimizi devre dışı bırakmak istiyorlar. Çünkü batılıların, Hristiyanların kabullenemediği bir şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme her türlü ağır aşağılık iftiralar evet. atıyorlar. Yani burada bahsetmek istemiyorum şerrin ifşası olmasın diye. Onların tabi Tanrı'yla bir sorunları yok. Mesela bütün dinler Tanrı'ya inanıyor. Yahudi de inanıyor, Hindu da inanıyor değil mi? Hristiyan da inanıyor. İş peygamberde düğümleniyor zaten. Onlar diyorlar ki yani biz siz tamam siz ve biz belki aynı Tanrı'ya inanıyor olabiliriz ama peygamberlerde sıkıntı var. Biz onların peygamberini kabul ediyoruz. Onlar bizim peygamberimizi kesinlikle kabul etmiyorlar. O yüzden yani bu tür diyalog işlerinde bazen işte ya şimdi la ilahe illallah desinler de Muhammedur Resulullah demese de olur gibi bir anlayış var. Bu çok yanlış. Çünkü Muhammedur Resulullah demezsek bu sefer o dini biz kime göre anlayacağız? Ölçümüz kalmaz ki. Kur'an-ı Kerim de devreden çıkar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i kim getirdi bize? Resul olan Allah'ın Resulü elçisi getirdi. Siz peygamberimizin o elçiliği alırsanız geriye ne kalıyor? Kur'an-ı Kerim'de kalmıyoruz aslında. O yüzden bazen şunu unutmayalım. Kur'an-ı Kerim'e direkt vuramayan bazı insanlar evet. haşa peygamberimize vurarak oradan Kur'an-ı Kerim'i de yok etmek. Onun da efendim evrenselliğini yok etmek istiyorlar. Bu tuzaklara düşmemek lazım. Biz her zaman şunu söyleriz. Eski dinler haktır ama bizim peygamberimizin getirdiği İslamiyet'le beraber o bütün eski dinler mensuhtur. Nesh olmuş, hükmü kalmamıştır artık. Şimdi sizin elinizde mesela hüküm olmayan bir para olsa, ne bileyim, hüküm olmayan bir şey olsa ancak onun ne değeri vardır? Arkaik bir müzeliktir. Başka bir değeri, maddi kıymeti yoktur. Evet.
Bu büyük peygamberler asli konularda ittifak halindedir. Allah'ın zatı, sıfatları, haşır, neşir, peygamberlerin gönderilmesi, meleklerin indirilmesi, vahyin gelmesi, ebedi cennet nimeti ve cehennem azabı gibi konularda onların insanlara bildirdikleri şeyler hep aynıdır.
Yani İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam ne bildirdiyse inanç konularında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu bize bildirir. Onların aynısını getirmiştir. Şimdi bizim Hristiyanlarla zaman zaman biz ilahiyat fakültesine geliyorlar böyle. Onlarla görüşüyoruz. Diyoruz ki bak şimdi sizin iddianız yani bir kere yani bütün zamanları kapsamıyor. Diyorlar ki ona İsa Tanrı'nın oğludur. Peki İsa aleyhisselamdan önce binlerce seneler geçmiş değil mi? Nice peygamberler gelmiş geçmiş. Onların hiçbirisi İsa'nın Tanrı olduğunu bilmiyordu. Ve böyle bir Tanrı'ya da inanmıyorlardı. O zaman bunların hepsi inançsız olması gerekiyor. Bu konuya mesela cevap veremiyoruz sana şu anda. Yani o konuda böyle lafı biraz geveleyip eveleyip oraya hızlıca geçmek istiyorlar. Çünkü bir Tanrı Tanrı'ysa ezelen ve ebeden o şekilde bilinmesi, ibadet edilmesi lazım. Şimdi binlerce sene Allahu Teala Celle Celaluhu yegane bütün inananların ilahı, mabudu iken bir anda bunlar Hristiyanlar işte yani artık miladi 60 senelerinde kaç senesindeyse yavaş yavaş İsa Aleyhisselam'ı da ona olan saygı ve sevgilerinde aşırı gidip çünkü İsa Aleyhisselam'ın şu özel bir durumu var. Babasız doğduğu için biraz evet. böyle hani halkın efendim anlayışına, adetlere, geleneklere, tabiata biraz zıt bir hayat tarzı olduğu için olsa olsa ilah olabilir gibi bir maalesef Paulos denen bir adam tarafından bu sapık inanç Hristiyan'a sokuluyor. O yüzden bütün peygamberlerin inançları normalde aynıdır. Eğer farklılık varsa bu insanların o dinleri tahrif etmesi ile ancak oluşmuştur. Yoksa dinlerin orijinal aslında hiçbir farklılık yoktur itikadi açıdan. Ama ameli açıdan farklılık vardır. Yani Hristiyanların namazı, orucu, Yahudilerinki farklı olabilir. Çünkü Allah-u Teala zaman ve zemine göre bazı uygulamalarda ne yapıyor? Farklı emirler, hükümler verebiliyor. Evet.
Onların farklı tebliğlerde bulunması dinin fer'i meseleleri hakkında hükümlerle alakalıdır.
Ya bir de şunu söyleyeyim. Mesela diyelim kendi deminde biraz önce demiştim. Mesela Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun Musa Aleyhisselam değil mi? İki kız kardeşle evleniyor. Halbuki bizim şeriatımızda iki kız kardeşle aynı anda evlenmek haramdır. Bunun gibi yani ufak tefek böyle uygulamalarda farklılıklar var. Bu da tabii o zamanın ihtiyaçlarına göre Allah-u Teala. Yani kurallarda ufak değişiklikler oluyor ama inanç sisteminde kesinlikle bir farklılık zaten olmasa akla muhal. Yani haşa Allah-u Teala bir idi ezelde. Sonra dedi ki ben iki olayım haşa. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben üç olayım. Ben olayım, oğlum olsun. Bir de kutsal ruh diyorlar Hristiyanlar. Bu olmayacak iş yani. Akla mantığa ter. Zaten Hristiyanların da açıklayamadığı, insanları Hristiyanlıktan soğutan ve kaçıran en bugün büyük onların gözündeki sıkıntı bu teslis denen o itikat. Evet.
Bu durumun hikmeti Allah'ın her dönemin peygamberine o zamana uygun hükümler ve vahyetmesidir.
Ya bunu söyledik zaten, evet.
O peygamberleri o dönemine ait hükümlerle sorumlu tutmuştur. Nitekim nesk ve tebdil de Allah Teala'nın takdir ettiği bir takım hikmet ve maslahatlara dayalıdır.
Tabii zaman ve zemine göre bugün de değil mi? Kanunlar zaman zaman değişiyor. Mesela diyelim ki Ege bölgesindeki bir uygulama Marmara bölgesinde olmayabiliyor veya ne bileyim Amerika'nın da değişik eyaletleri var. Her eyaletin kanunları farklı olabiliyor. Zaman değiştikçe bazı şeyler böyle itici olabiliyor mesela. Bunlar normal şeyler. Allah-u Teala rahmetliyle rahmet olarak ümmetine ve bütün insanlığa bunları zaman zaman değiştirmiş olabiliyor. Evet.
Peygamberlerin ittifak ettiği sözler ve dini esaslar Hak Subhanehu'dan başkasına ibadetin ve ona ortak koşulmasının men edilmesi Allah'tan başka bir takım Rabler edinmekten insanları men etmek esasına dayanır.
Tabii şimdi yani bütün dinlerin en önemli itikadı tevhid inancı. Yani dünyada bütün kainatta yani sadece Allah Celle Celaluhu vardır. Onun ortağı, yardımcısı, efendim eşi, hanımı, çocuğu, amcası, dayısı yoktur ya. Bunlar tamamen insani ihtiyaçlar değil mi? Bizim eşe ihtiyacımız var, çoluk çocuğa ihtiyacımız var. Niye? Yaşlanınca bize baksın çocuklarımız falan filan böyle bir sürü değişik şeylerimiz var yani. Böyle hani kafamıza geçiyor. Ama Allah-u Teala'nın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Muhalefetun lil havadis. Bütün mahlukatın hepsinin zıttına. Onlara benzemiyor kesinlikle. O yüzden bunu ifade ediyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet.
Bu şeref peygamberlere ve onlara tabi olanlara mahsustur. Bu devletle başkaları şereflenememiştir.
Yani bu tevhid inancını en güzel yaşayanlar öncelikle peygamberler. Onlar çünkü bunu direkt olarak Rabbimizden telakki ediyorlar. Ondan sonra o peygamberlere tabi olanlar. Hatta İmam Rabbani bu konuda çok güzel şeyler söylüyor. Bazen hani diyelim ki bir efendi bir yere davete gider değil mi? Hizmetçisi de onunla beraber girer. Hatta yan yana otururlar. Halbuki hizmetçi normalde oraya giremez. O masaya oturamaz. Diyelim ki bir önemli zatın şoförü gelir. Şoförüne de efendim hizmetçisine de baş köşe gösterilir ama efendi gelmese ona orası verilmez. Bunun gibi diyor. Bazen de diyor tabi ile metbu aynı nimetleri paylaşırlar. Şimdi peygamberler direkt verilmiş ama bizler de peygamberlerin takipçileri olarak, ümmetleri olarak inşallah bir veraset yoluyla aynı nimete ortak oluyoruz.
Peygamberleri inkara kalkışanlar Allah'ın birliğini kabul etseler de ya Müslümanları taklit etmişlerdir ya da birliğini kabul ettikleri halde Allah'ın ibadeti hak ettiğini kabullenememişlerdir.
Şimdi tabii Allah bir diyorsun, peygamber yok diyorsun. Veyahut da peygamber yok dediğin zaman ibadet de Allah nasıl bizden ibadet istiyor? Bunun da farkına varmıyorsun. Bugün maalesef Ömer Bey en büyük tehlike bu deizm diyorlar. Yani herkes diyor ki ya tamam kainatın bir yaratıcısı var. Yani bu muazzam sistem yaratıcısız olmaz. Ama kardeşim o yaratıcının benim namazıma, orucuma ne ihtiyacı var? Boş ver yani ben yaratıcıya inanırım ama kendi keyfime göre yaşarım. Yani haşa koca o ilah tanrı neyse benim namazıma, orucuma, infakıma ne ihtiyacı olsun ki? Hatta Yasin suresinde geçiyor değil mi? Kafirlerin diyorlar. Eğer Allah sizi doyururdu. Bizim niye doyuralım ki? Niye fakir fukara doyuralım, infakta bulunalım ki? Suriye'ye yardım edelim, Afrika'ya yardım edelim. Bu bizim işimiz değil. İşte Allah isteseydi bol bol Afrika'ya, Suriye'ye, Gazze'ye ne bileyim her tarafa yağmur, bereket gönderirdi yani. Yani böyle bir ters mantık da var. Bu yüzden muhterem dinleyicilerimiz, yani peygamberleri devre dışı bırakmak hiçbir zaman mümkün değil. Günümüzde maalesef bu peygamberleri devre dışı bırakmak bazen dindar insanların dışında, işte dediğim gibi felsefeci kesimde oluyor. Yani akıl ve mantıkla biz işi götürürüz diyenler var. Efendim domuz eti niye haram olsun ki artık? Evvelden hijyen değilmiş. Şimdi hijyeniz falan filan. İçki niye zararlı olsun ki? Azı işte efendim falan filan, böyle rasyonel yorumlarla peygamberleri devre dışı bırakanlar var. Bir de böyle hani dini gruplar arasında, ya şimdilik peygamberimizi fazla ısrar etmeyelim de, şimdi yani zamanı değil. İleride peygamberimizi belki, hani bir kısım iyi niyetli, bir kısım kötü niyetli, bilemiyoruz artık. Herkesin niyeti Allah'a malum, ama bunları kesinlikle caiz değil. Evet.
Nitekim la ilahe illallah cümlesini söylemekten maksat batıl ilahları red, hak olan ilahı kabulden ibarettir.
Ha, şimdi bu çok önemli. Yani la ilahe illallah dediğimiz zaman muhterem dinleyicilerimiz, şu kainatta Allah'tan başka mabut, tapınılacak, itaat edilecek, sevilecek başka hiçbir varlık yoktur. Şimdi geçenlerde biz tabii biliyorsunuz tebliğ işlerine de uğraşıyoruz biraz. Yani değişik milletlere İslam'ı anlatmaya da çalışıyoruz. Bunun yöntemlerini falan da araştırıyoruz. Geçenlerde Japonya'dan bir dostumuz, abimiz geldi. Dedi ki Japonlar dedi çok nazik insanlar. Onlara İslam anlatıyorsunuz. Bir kısmı şöyle düşünüyormuş. Ya bizim 1001 tane tanrımız var. Ne olacak? Bir de Muhammed'in tanrısına taparız. Araplarla ticaretimiz de iyi olur icabında. Müslümanız deriz onlara karşı. Ondan sonra. Yani belki de hakikaten Muhammed'in tanrısı varsa da ahirette bizi kurtarır. Yani bir sürü puta taparız. Ne olacak yani? 1000 tane put arasında haşa sümme haşa. Bir de Müslümanların tanrısını koysak ne kaybederiz ki? Şu yani global dünyada, evet. Ticaretin böyle efendim yoğunlaştığı dünyada. Aman sakın, bunlar çok yanlış şeyler. O zaman şunu söylemek gerekiyor Japonlara, ki şu an onu söylüyoruz biz, tebliğ ettiriyoruz. Bak kardeşim, Müslüman olursan, la ilahe illallah dersen, yani bu artık o sizin güneş tanrınız, şu tanrınız, bu tanrınız, efendim kralınız. Onlar biliyorsun krala tapıyorlar. Güneş tanrısı falan diyorlar. Hepsini sileceksin bir kere. Sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu kalacak. Biliyorsun müşrikler de demişler değil mi?
Evet.
Bir gün sizin Müslümanların ilahına tapalım. Bir gün bizim kendi latımıza, uzağımıza tapalım diye pazarlığa giriştiler. Zaten bugün en büyük sıkıntı Ömer Bey, Müslümanların pazarlığa girişmemesi. Mesela biz pazarlık yapsak, Hristiyan alemiyle, Yahudi alemiyle sıkıntı kalmayacak. Yani desek ki size de inanıyoruz, sizin gibi yaparız. Maalesef bugün bazı Müslümanlar yani böyle taviz vererek kurtulucu an zannediyorlar. Bu mümkün değil. Biz hiçbir zaman inancımızda, itikadımızda taviz vermeyiz. Mekke dönemine baktığımız zaman aslında ashab-ı kiram, o Bilal-i Habeşiler, Sümeyyeler boşuna mı öldü Allah aşkına?
Evet.
İşkence altında değil mi? Efendim eziyetler altında hiçbiri davasından vazgeçmedi. Bilal Efendimiz ehad, ehad, Allah bir, Allah bir demeye devam etti. Bu sebeple bunlar tabii çok önemli konular. Görüldüğü üzere muhterem dinleyicilerimiz, İmam Rabbani Hazretleri sadece tasavvufi konular değil. Yani itikadımızı da bilmemiz gerekiyor, itikadımızı. Orada bir ki ufacık bir hatamız bizi Allah göstermesin dinden çıkarır.
Evet.
Bütün amellerimiz, bütün yaptığımız güzel ibadetler boşa gider. Bu sebeple İmam Rabbani bu konuda da bize çok destek oluyor. Az daha okuyalım, bir ara vereceğiz.
Yine peygamberlere mahsus olan özelliklerden biri de kendilerini diğer insanlar gibi birer beşer olarak görmeleri, ibadet edilecek yegane ilahın Hak Sübhanehu olduğuna inanmaları ve insanları buna çağırmalarıdır.
Şimdi bu da çok önemli. Burada biraz Hristiyanlara da bir itiraz var. Bazı insanlar bunu düşünebilir. Ya peygamberler sabah akşam mucize göstersin. Melek gibi olsun, ruh gibi olsun böyle. Bizim gibi olmasın. Hatta bu Hristiyanların değil mi?
Evet.
Böyle havarileri falan acayip resimlerle falan çizerler. Başı bulutlarda falan. Bunlar tabii insanların böyle bir olağanüstü beklentisi sana çok oluyor. Halbuki biz beşeriz. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler için beşer diyor. Onlar sizin gibi insan diyor yani. Niye? Çünkü bir beşeri ancak ne örnek olabilir? Kendisi gibi bir örnek olabilir. Bir çocukla oynar. Onu kendine örnek alır. Yani ufacık bir çocuk, 3 yaşındaki bir çocuk ne yapar? Komşunun 3 yaşındaki, 4 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuğunu kendine örnek alır. Babasını, başbakanı, cumhurbaşkanını örnek almaz kendine. O yüzden bu da çok önemli. Yani bu beklentiler yanlış. Çünkü o peygamber yaptığı işin şuurunda, farkında olsun ki, acısını, tatlısını bilsin ki, insan tabiatını iyi tanısın ki, ona göre. Mesela bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yani bakıyorsunuz dinimize, onun yaşantısına, Evet, bir insan gibi yani beşerin hiçbir ihtiyacını reddetmiyor Peygamber Efendimiz. Allah'ın fıtratımıza koyduğu evlilik gibi, yeme içme gibi, değil mi? Cinsellik gibi, bunları inkar etmek dindarlık sayılmıyor kesinlikle. Bunlar tabiatın ihtiyaçları. Evet. Bazı dinlerde mesela Hristiyanlıkta, Budizm'de, Uzak Doğu dinlerinde böyle yani insan nasıl olacak? Evlenmez, yemez, içmez, uyumaz, böyle olağanüstü melekimsi bir varlık gibi anlaşılıyor. Bunlar da tabii tamamen yanlış, insanların kendi hurafeleri, kendi kafalarındaki vehimleri diyelim. Evet.
Allah'ı hulul ve ittihattan tenzih etmeleri de onların başlıca özelliklerindendir.
Bu da çok önemli çünkü bugün en büyük sıkıntımız, hele bu Budizm'de falan değil mi? Enkarnasyon diyorlar. Devamlı Tanrı her asırda, her çağda bir insana efendim ne yapıyor? Hulul ediyor. İşte Hristiyanlar Allah İsa'ya hulul etti diyorlar. Bunlar yani tamamen sapık inançlar. Çünkü bu antropomorfizm dediğimiz, insanlar ancak nasıl algılayabilir şekil ve suret algıladıkları için Tanrı'yı da bir surete, bir şekle indirgeyip o şekilde algılamak istiyorlar. Bu da tabii dinimize ve diğer bütün dinlere aykırı. Hatta bu şeyde de var. Yahudilikte hiçbir efendim putu oymayacaksın, putu yapmayacaksın diye Tevrat'ta açık emirler var. Evet. İsterseniz kısa bir ara verelim muhterem dinleyicilerimiz. Biraz sonra inşallah kaldığımız yerden peygamberlikle alakalı İmam Rabbani Hazretleri'nin verdiği güzel bilgileri öğrenmeye, dinlemeye devam edelim inşallah. Bizden ayrılmayın. Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, 1. cilt 63. mektuptan devam ediyoruz. Peygamberlik meselesi, itikadi bir mesele, çok önemli bir mesele. İnşallah Ömer Bey kardeşimiz okusun, devam edelim, dinleyelim.
Peygamberlik müessesesini inkar edenler böyle değildir. Zira onların önderleri ilahlık iddiasında bulunur, Allah'ın kendilerine hulul ettiğini söylerler.
Yani peygamberleri inkar edenlerin çoğu esasında kendilerinin ilah olduğunu, Budizm'de olduğu gibi, Buda'da olduğu gibi mesela, yani Buda belki peygamberdi ama şu andaki algısı yani sanki Tanrı yerine ikame edilmiş oluyor. Hakeza Hazreti İsa böyle bir şey kesinlikle söylemedi. Kur'an-ı Kerim'de bunu zaten tasdik ediyor ama bugünkü algılamada veyahut da değişik sapık bazen böyle New Age diyorlar buna. Yeni çağ dinleri ortaya çıkıyor. Bir sapık çıkıyor ortaya. İnsanları kandırıp yani peygamber yoktur ama ben de kendim yarı yarıya bir tanrıyım falan gibi iddialara bulunarak insanları peşine takıp sürüklüyor maalesef. Bütün dünyada bunları çokça görüyoruz. Yahova şahitleri var, ne bileyim böyle, değil mi? Bu belki masonluk falan da buna katılabilir. Böyle değişik dine yakın böyle efendim değişik uygulamalar var. Evet.
Kuşkusuz onlar kulluk bağını boyunlarından çıkarıp çirkin işlere bulaşır ve ilahın hiçbir şeyden men edilemeyeceğini düşünerek her şeyi mübah kabul ederler.
Tabii şimdi yani siz bir insana ilahlık atfederseniz onun her yaptığı, hatta bu konuda Ali Efendimizle alakalı biliyorsunuz bazı Şia'nın guluvu yani aşırıları Ali Efendimiz'e sen tanrısın, ilahsın diyorlar. O da bunları ateşe atın yakın diyor bu hainleri. Yani bana nasıl tanrılık atfedersiniz diye. Ne diyor o ölümü yani de göz almış demek adam, o da sapık ki. Bak diyorlar işte Tanrı zaten insanı yakar. Tanrı olduğun buradan belli diyorlar. Böyle bir şeye gidiyorlar, evet.
Her söylediklerinin doğru olduğunu, her yaptıklarının da meşru olduğunu sanırlar. Bunlar kendileri saptığı gibi birçok kimseyi de saptırırlar. Onlara ve peşlerine takılanlara yazıklar olsun.
Zaten Ömer Bey kardeşim ne varsa rehber, lider, öğretmen, muallim, müderris ne dersek bu insanların sağlam olmasından. Evet. Eğer bunlar da bir yanlış seçim yaparsak yani mürşidimizde, öğretmenimizde, rehberimizde bakıyorsunuz ki insanlar çok kolay sapıtabiliyor. Çünkü rehber sizi yanlış yola sokuyor. Ve o yüzden biz ne diyoruz tasavvuf ehli olarak? Her zaman silsile diyoruz. Silsileden gelecek. Sağlam bir silsilesi olacak. Yani o işi yapmaya ehil olacak ve bu ehliyetine de önceki şeyhi ve etrafındaki önemli insanlar şahitlik yapmış olacak. Yoksa bugün herkes iddia ediyor. Kimisi ben diyor nebiyim diyor, peygamberlik iddia eden var bugün maalesef. Mehdilik iddia eden var, şeyhlik iddia eden var, nice insanlar. Sonra bakıyorsunuz ki peşine takılan o saf temiz gönülleri maalesef alıp götürüp cehennem çukurlarına atıveriyorlar. Allah göstermesin. Bu yüzden muhterem dinleyicilerimiz çok uyanık olmamız gerekiyor. Elimizde Kur'an ve sünnet gibi çok önemli bir ölçü var. Bu ölçüyü eğer biz kaybetmezsek ona göre insanları da yani hak yolda mı batıl yolda mı çok kolayca anlayabiliriz. Evet.
Peygamberlerin üzerinde ittifak ettiği ve inkarcıların mahrum kaldığı hususlardan biri de günahsız meleklerin ineceğini bildirmeleridir.
Yani meleklerin inmesi zaman zaman Bedir'de, Uhud'da değil mi? Bazı Müslümanlara yardım etmesi. Hatta şunu söyleyeyim, bizim etrafımızda nice melekler var. Evet. Bugün meleği de enerji diyenler var, böyle kabul etmeyenler var. Yani bugün maalesef öyle bir bu bilgi çağında internetin, gazetelerin, basın yayının, kitapların ucuzlamasıyla beraber yüzlerce, binlerce sapık fikir de piyasada çok maalesef rahatça dolaşabiliyor.
Evrene havale ediyorum diye sanki bizim dualarımızın gideceği noktanın Allah değil de evren olduğunu.
Yani bunun gibi yanlış şeyler diyor. Var. Halbuki meleklerin bütün dinlerde var bunlar. Ama şu var, bazı dinlerde Hristiyanlar mesela böyle çok özür dilerim, çıplak kadın resimleri falan yapıyor kiliselerine. Onlara melek falan diyorlar. Bunlar da tabii kendi kafalarındaki evet. sapık inançlar. Yoksa meleklerin bir cinsiyeti yoktur. Kız değildir, erkek değildir. Yemezler, içmezler. Oku tabii ayrı bir mesele, evet.
Onlar meleklerin bir kötülük işlemediğini ve insanlarla bir alakalarının olmadığını söyler. Onların vahyin ve Allah kelamının peygamberlere güvenli birer taşıyıcısı olduklarına inanırlar. Peygamberlerin söylediği her şey meleklerin kendilerine bildirdiği şeylerdir. Peygamberler din adına söyledikleri her şeyi Hak Sübhanehu'dan alarak söyler. Tebliğ ettikleri şeyleri hep Hak adına tebliğ ederler.
Şimdi burada Abdullah Sert abimizin güzel bir menkıbesi vardı. Bugün Hoca Efendi sınıfta bir hadis-i şerif okuyor. Tabi o zamanlarda böyle radikal gençler de var. Böyle devrimci falan filan. Diyorlar ki ya hocam bizi bu uyutucu hadislerden kurtar. Yani böyle bize yani ne bileyim mesela işte efendim işte yemeği şöyle yiyin, suyu şöyle için. Böyle yani bu konuları geçelim de daha böyle devrimci hadisleri okuyun gibi bir laf söyleyince tabi çok yanlış bir şey. Allah Resulü uyu dese ne yapacağız? Hep beraber uyuyacağız yani. Dese ki ey ümmeti Muhammed şu saatlerde uyuyun. Sen farzdır dese uyumak zorundayız. Yani peygambere itiraz etme hakkımız yok. Çünkü peygamber efendimiz aldığı her şeyi Allah Celle Celaluhu'dan alıyor. Ve o yüzden onun ufacık bir sünneti bizim kendi kafamızdan icat ettiğimiz binlerce hayır zannettiğimiz işten çok daha önemli. O yüzden ne diyor bir hadis-i şerifte? Bir sünneti unutulmuş bir sünneti ihya etmek 70 şehit sevabı. Hele bugün maalesef farzlar bile unutulmaya başladı. Evet. Nice şehit sevabı. Bunu artık okuyucularımız ve dinleyicilerimiz tahmin eder inşallah. Evet.
Onların içtihadi görüşleri de vahiy ile teyit yani tasdik edilmiştir. Eğer onlar içtihatlarında hata edecek olsalar derhal kesin vahiy ile Allah'tan uyarı alırlar.
Tabii şimdi peygamberlerin içtihadi görüşleri düzeltiliyor. Veyahut da peygamberler zaten diyorlar ki bu bizim şahsi görüşümüzdür. Yani bir Allah'tan vahiy gelmemiştir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Medine'ye geliyor. Orada herkes hurma ağacını aşılıyormuş. Niye böyle yapıyorsunuz? Ne gerek var buna falan diyor. O sene oradaki ensar, çiftçiler, ziraatçılar aşılamıyorlar. Ve seneye hakikaten mahsul çok az oluyor. Diyorlar ki ya Resulallah sen bunu yani kendi görüşünle mi söyledin, vahiyle mi söyledin? Kendi görüşümle söyledim diyor. Terk ediyorlar görüşünü. Yani peygamberler eğer bir zelle bir hata yaparsa içtihatlarında hemen o düzeltiliyor. Bunun Kur'an-ı Kerim örnekleri. Hı. Çok hatta bu Kur'an-ı Kerim'in peygamberimizin haşa uydurduğu bir kitap olmadığına delildir. Çünkü peygamber efendimiz orada hatası düzeltir. Hangi insan bir kitap uydurur da orada kendi hatasını düzelttirir başkasını değil mi? Mesela bir yerde diyor ki abese ve tevella işte amayı görünce Allah Resulü'nün birazcık yüzü böyle hafif yani üzülmüş. Bunu Allah-u Teala ne yapıyor? Eleştiriyor ya hemen hatırlatıyor ya aman diyor o ama sana rehberlik için gelmişti, irşad için geldi. Yani onu bırakıp da niye başkasına gidiyorsun gibi. O yüzden peygamberlerin yani orada peygamberimizin içtihadı vardı. Nedir peygamberimiz? Yani ben bu amayı her zaman İslam'ı anlatırım. Etrafımda zaten ama şu Mekke müşrikleri önde gelenlerini bir anlatayım. Belki onlar kabul ederlerse İslam daha çabuk yayılır. Evet. Esasında doğru bir iyi bir niyetti ama Allah-u Teala onun yanlış olduğunu orada ifade ediyor. O yüzden peygamberlerin yani bize ulaşan sünnetinde, Kur'an'da, ilahi kitaplarda bir hata olması mümkün değil. Evet.
Peygamberleri inkar edenlerin ilahlık iddiasında bulunan öncüleri ise söyledikleri her şeyi yanlarından söyler ve ilahlık iddiasında bulundukları için bunları doğru zannederler.
Şimdi bakın Ömer Bey, dünyada değişik ideolojiler var değil mi? İşte komünizm var, Stalin var, Mao var, değişik ülkelerde değişik insanlar böyle kendilerini ilah gibi. Ya yani bunların hepsi aslında dine karşı, peygamberlere karşı. Ama tamam. Bakıyorsunuz. Hayat tarzları, yaptıkları her şey yeni bir din gibi algılanıyor ve öyle onlar da öyle istiyorlar aslında. Yani Stalin'di, Lenin'di yani ben sıradan bir insanım. Bu sistemi kendi aklımda buldum ama ben ölünce bunu istediğim gibi değiştirin demiyor. İnsanlar asıyor, kesiyor, biçiyor hatta yani değil mi? Binlerce, milyonlarca insanı öldürüyorlar. Ve bizim her dediğimiz hatasız, kusursuzdur. İlelebet devam edecektir. 1000 sene devam edecektir falan filan. Yani kendilerini bir peygamber gibi, hatta peygamberliğini de bırak. Çünkü peygamberlerde yine bir aciziyet var. Kul yani neticede. Biz tanrıyız, yarı tanrıyız gibi ilahlık iddiasında bulunuyor bu tür insanlar. Ne kadar acı durum. Herkese, pek çok ülkedeki diktatörler değil mi? Adam kendi ismini aya, seneye, güneşe veriyor. Kendi ismine efendim şunu bunu yaptırıyor. Kutsal kitap gibi şeyler uyduruyor falan filan. Bunlar tabii günümüzde rastlanan sapıklıklar. Allah hepimizi muhafaza buyursun. İslam'dan başka hiçbir efendim rehber, mürşit tanımıyoruz.
Bir kimse aklı kıt olduğundan kendisini ibadete layık bir ilah olarak görse ve bu sapkın hayaline binaen bir takım çirkin işlere teşebbüs etse, onun sözlerine nasıl itibar edilir ki? Ona uymayı gerektirecek şey ne olabilir?
Yani bugün dediğim gibi işte nice değişik ideolojilerde değil mi? Pek çok insan kendisini peygamber gibi, tanrı gibi bize göstermeye çalışıyor. Bunları elimizin tersiyle itmemiz lazım. Hiçbir beşer, peygamberler dışında hiçbir beşer hatasız, yanılmasız değildir, masum değildir. Onların görüşlerine bakarız. İşimize geleni, doğrusunu alırız. Dine uygun olanı alırız. Olmayanı kendisine iade ederiz. Ama maalesef bugün işte dünya sistemleri, değişik ideolojiler zorla, bakınız yani bu ideolojilerin esasında zafiyetini gösteriyor. İslamiyet, hak dinler diyor ki isteyen inansın, isteyen inanmasın. Böyle bir yani İslamiyet'teki fikir hürriyeti dünyanın hiçbir yerinde yok. Bugün en gelişmiş batı demokrasilerinde falan filan onlar bile hikaye. Gidin Amerika'ya, gidin bilmem nereye. Adam diyor kardeşim sen ülkeme geldinse benim şu hukuma uyacaksın. Ben seni Avrupalı gibi, Hristiyan gibi yaşatırım. Evde ne yaparsak ama sokağa çıktığın andan itibaren benim kanunlarıma uyacaksın diyor. Ama bakıyorsun İslamiyet ne diyor? Hristiyan Hristiyan gibi kalsın, Yahudi Yahudi gibi kalsın. Kendi kanunlarını uygulasın diyor. Bu kadar rahat. Herhangi bir şeysi yok, aşağılık kompleksi yok yani İslamiyet'in. Ve asırlar boyu böyle olmuş. Bunları maalesef bugün tam tersi anlaşılıyor. İslamiyet fikir özgürlüğüne efendim karşıdır. İnsanlara hürriyet vermez gibi yanlış algılar var maalesef. Piyasada çokça tedavül olan bunların hepsi tamamen batının efendim bazı kötü değil insanların uydurduğu ve yaydığı fikirlerdir. Evet.
Bu tür sözleri sarf etmemin sebebi konunun bütün çıplaklığıyla gözler önüne serilmesini sağlamaktır. Yoksa hak batıldan tamamen ayrılmış, nur karanlıktan iyice fark edilir hale gelmiştir. Hak geldi, batıl zail oldu. Zaten batıl yok olmaya
yani
mahkumdur.
Yani esasında bunların hepsi biliniyor ama bizim tarafımızdan, yani Müslümanlar biliyor bunu ama bazı gafil insanlar, bazı efendim dini yarım insanlar bunun farkında olmadığından bunu fark etmeyebiliyor. Bunu hatırlatmak için diyor, detaylıca diyor, bilgi verdim diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah kendisinden razı olsun. Hakikaten yani bir sufi olarak sufilerin de imanını, itikadını korumaya çok önem veriyor. Evet, geçiyoruz şimdi. 65. mektuba geldik. Burada ne diyor? İslam'ın ve Müslümanların zayıf düşmesinden doğan üzüntü. Hakikaten muhterem dinleyicilerimiz, bugün de maalesef bu üzüntüyü duymamak mümkün değil. Yani bugün Gazze'ye bakıyorsunuz, Müslümanlar ölüyor. Suriye'ye bakıyorsunuz, Irak'a bakıyorsunuz. Yani bugün diyorlar ki Müslümanlar şöyle cani, gaddar, terörist. Ama bakıyorsunuz ki ölenler hep Müslüman. Evet. Nasıl oluyorsa yani hem Müslümanlar gaddar, cani diyorlar, hem de ölenlerin %99'u Müslüman yani. Nasıl oluyorsa bu öyle bir maalesef basın, yayın, algı operasyonu da yapıyorlar. Tabi burada İmam Rabbani o dönemdeki Müslümanların acınacak zayıf hallerine üzülüyor. Tabi bunu söylemekten kastı ne? İnsanları uyandırmak. Yoksa yani sırf karamsarlık olsun diye bunu söylemek de doğru değil yani. Yani Müslümanları kötülemek için içinde bulunduğumuz zayıf hali söylemek doğru değil. Ama burada nasıl kurtuluruz? Bu bataktan nasıl çıkarız? Bunu da araştırmak bütün entelektüellere, fikir sahibi insanlara vaciptir. Evet, okuyalım.
Doğru haberci Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şüphesiz İslam garip doğdu ve garip olarak geri dönecektir. Gariplere ne mutlu buyurmuştur.
Hakikaten çok önemli bir hadis-i şerif. İslamiyet'in ilk doğduğuna bakıyoruz. Ne kadar garip değil mi? Evet. Ömer Bey. Yani o ilk ashab-ı kiram ne zulümler, ne işkenceler görüyor. Bugün hakeza maalesef Müslümanların yani yapılan işkenceler, o katliamlar, yani kadınlarımıza, kızlarımıza yapılan o zulümler yani saya saya bitmez. Yani sanki teşbihte hata olmasın ama ashab dönemine sanki geri dönüyoruz. Bugün Çin'de zulüm var. sırf Müslüman oldukları için insanlar zulüm görüyor. Başını örttüğü için zulüm görüyor. Oruç tuttuğu için zulüm görüyor. Kimisinin karnına benzin doldurup öldürüyor. Bosna'yı gördük değil mi yakın zamanda? Yani neler neler gördük. Esasında bu olaylar da peygamberimizin bir mucizesidir. Allah Resulü o zaman bakmış, bütün olanları gördüğü için bu hadis-i şerifler de esasında birer mucizedir. Çünkü o yakın zamanda Peygamber Efendimiz İslam'ın büyük bir fetih, değil mi? İslam'ın fethedildiğini haber veriyor Peygamber Efendimiz ama ayrı zamanda da Müslümanların zor duruma düşeceğini de haber veriyor. Hakikaten bunları bugün görmeye başladık.
İslam'ın garipliği o noktaya varmıştır ki kafirler toplum içinde açıkça İslam'a dil uzatabilmekte, pervasızca küfür hükümlerini uygulayabilmekte, çarşı ve pazarda kendi propagandalarını yapabilmektedir.
Yani hakikaten İmam Rabbani'nin de bir kerameti herhalde. Yani bu bütün İslam aleminde böyle maalesef. Yani bugün hangi İslam alemine giderseniz gidin. Yani siz bugün gidip batıda şurada burada İslam'ı açık açık anlatamazsınız ama bugün İslam'ın her tarafında yani İslam yaşamak sanki suç oldu yani. Yani bir yerde İslam'ın bir kuralını söylediğiniz zaman insanlar size ters ters bakıyor. Sanki böyle bir acayip bir şey söylemiş gibi. Halbuki İslamiyet fıtrat dini. İçki içme diyor, kumar oynama diyor İslamiyet, zina yapma diyor. Mesela bu zina konusu değil mi? İçki konusu. Erkek kadın meselesi. Hep bunlara bakıyorsunuz bugün Müslümanlar bir yerde bir şey yapsalar hemen karşısına büyük bir dalga. Hemen o İslam'ı boğmak için. Yani içki birazcık mesela içki içilmesi insani olan da budur yani. İnsanlar parkta, bahçede, şurada, burada içki içilmesin deniliyor. Hemen bir kısım insanlar ne yapıyorlar? Şişeyi kapan, parka, bahçeye, evet, deniz kenarına içki içmeye koşuyor mesela. Yani İslamiyet'i söylemek bir bakıma zorlaştı. İslam aleyhine konuşmak ise tam tersine çok kolaylaştı. Bugün yani Türkiye'de bile açın gazeteleri, basın, yayın, televizyon sabah akşam dinimize ne oluyor? Dil uzatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok rahat maalesef dil uzatabiliyor. Bu konuda da bizim Müslümanların daha şuurlu olması lazım. Demokratik haklarımızı kullanıp bu tür insanlara yani demokratik ve vatandaşlık haklarımızın da efendim verdiği güçte bunlara cevabı tabii barışçıl yollardan vermemiz gerekiyor. Yani İslam'da terörizm, İslam'da efendim otorite yani devleti elimize almak yok. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dediği gibi de gücümüz yetince elimizle, dilimizle ve en sonunda kalbimizle bu tür İslam'a yapılan saldırıları reddetmek durumundayız.
Allah-u Teala'yı tenzih eder ve ona hamd ederiz. Dinin muhafazasının kılıçların koruması altında olduğu söylenmiştir.
Yani siz eğer bir İslam beldesiyseniz, güçlü ordunuz yoksa sizi ezer geçerler. Bugün işte Müslümanların değil mi? Gazze'deki, Suriye'deki, Irak'taki, yani bütün Pakistan'daki, Afganistan'daki durum budur maalesef. Yani o gün tabii kılıç vardı. Bugün nesi var? Uçağı var, tankı var, efendim topu var. Eğer bu konularda zayıfsanız, yani düşmana muhtaçsanız maalesef bu İslam aleminin en büyük sıkıntısı. Bütün silahları oradan alıyoruz. Batıdan alıyoruz. Tabi onlar istemediği zaman da kullanamıyoruz. O yüzden ne oluyor? İslamiyet'te kılıcın, topun, tüfeğin, tankın yoksa yaşayamıyorsunuz. Din diyor bir Allah dostu vatanda yaşanır. Vatan olması için de ordu olması lazım. Allah o yüzden ordumuza, güvenlik teşkilatımıza değil mi? Havada, karada her zaman dua ederler. Böyle mevlidlerde klasik bir dua vardır. Biz de o duaya amin diyelim. Böyle güçlü ordumuz, askerimiz olsun ki İslamiyet'i rahat rahat yaşayabilelim. Din düşmanları, İslam düşmanları bizim bu efendim dinimizi böyle yani değiştirmek, yok etmek için böyle bir cesarete sahip olamasınlar.
O zamanlar şer-i şerifin ihtişamı sultanlara ve iktidarlara bağlıydı. Şimdi ise hüküm tersine döndü ve muamele değişti. Bugünse biz sizin varlığınızı bir ganimet olarak kabul ediyoruz. Bu zayıf ve buruk savaş meydanında sizden başka savaşçı bilmiyoruz.
Yani burada bir sultana yazıyor. Yani bir bölgenin sultanına yazıyor bu mektubu. Ulu Han diye bir zat var. Hangi bölgenin sultanıysa. Yani tabii İmam Rabbani çok ilginç bir zat. Yani zaman zaman siyasete böyle giriyor. Yani direkt yani tasavvufçular ve sufiler biliyorsunuz siyasete uzaktır. Yani sufinin amacı güzel kul olmaktır. Ha siyasete herkes bir partiyi falan destekler. Yani bir sultanı destekler. Bu normaldir. Ama direkt işin içine girmezler. Osmanlı'nın baktığımızda da öyle değil mi? Hüdayi Hazretleri kaç padişaha rehberlik yapıyor. Yani yazdığı mektuplarla onları böyle hakka ve hayra teşvik ediyor. Aman diyor ne olur bak eline bir otorite bir güç geçmiş. Sen bunu Müslümanların lehine kullan diyor. Bunu açık açık söylemekte fayda var Ömer Bey. %99 Müslüman diyoruz bir beldede yaşıyoruz. Bazen bakıyorsunuz bir idareci geliyor. Yani esasında fazla bir hak verdiği falan yok. İnsanların en tabii İslami ve insani haklarını vermekte tereddüt ediyor mesela. Aman diyor, şimdi Müslümanlara bu hakkı verirsek bana ne derler? İrticacı derler, dinci evet. derler, şucu derler, bucu derler. İyisin ben şey gibi ortadan gözükeyim. Bu çok yanlış. Zaten yani biz bir beldede Müslümanlar olarak istediğimiz şeyler tabii hakkımız olan şeyler. Yani biz kimsenin, yani başkalarının mallarını bize verin. Hristiyanların malları bizim olsun. Yahudilerin malları bizim olsun. Hani Temel demiş ya, Temel ile İdris idam mahkumu olmuş. Demişler ki Temel'e, son arzun nedir? Annemi göreyim. İdris'e sormuşlar, son arzun nedir? O da demiş ki, Temel'e annesini göstermeyin. Yani biz böyle başkalarına uğraşmıyoruz ki. Biz kendi yani. İnsani, İslami hakları, yani biz camide namaz kılmak istiyoruz, oruç tutmak istiyoruz. Ne bileyim, kendi aramızca kendi hukukumuzu uygulamak istiyoruz. Yani başkasına zararımız yok ki bizim. Biz bunları istiyoruz. Ha bunları da yani insanlar, idareciler, yani biraz cesur olmak lazım. Nasıl ki bugün inançsızlar, kafirler, Yahudiler, Hristiyanlar ne kadar cesur. Dinlerini nasıl savunuyorlar? Dinlerini savunmak için mallarını, canlarını nasıl feda ediyorlar? Yani bizim de Müslüman olarak en az onlar kadar ve ondan çok daha fazla fedakarlık yapmamız ve cesaret sahibi olmamız gerekiyor. Evet.
Bir rivayette sizden biriniz kendisine deli denmedikçe hakiki anlamda iman etmiş olmaz buyurulmuştur.
Tabii şimdi bugün yani İslam'ı yaşıyorsanız, sünnete uyuyorsanız size deli diyorlar.
Evet.
Maalesef. Ben o yüzden diyorum ki evvelden Osmanlı döneminde İslam'ın devlet olduğu dönemlerde bazı sufilerimiz riyakarlık olmasın diye melami takınmışlar. Yani böyle çok fazla İslami sembolleri falan taşımamışlar. Üzerindeki hani sana bir kısmı riyakarlık olsun diye bu sembolleri taşıyor. İşte taş taşımamışlar, hırka giymemişler efendim. Ben bugün tam tersini söylüyorum. Bugün diyorum İslam'ın bir şiarını siz yaşadığınızda hakikaten melami oluyorsunuz. Yani İslam'ı yaşamamaktan çok sünnete uymak bu melamilik oldu. Yani bir, başınıza bir takke giyip şöyle dolaşın. İnsanlar en ilginç. Yani bir adam kotunu yırtmış, parçalamış, o geziyor. Kimse ona dönüp bakmaz. Ne bileyim, acayip fötür giyer, şapka giyer, kep giyer. Kimse dönüp bakmaz. Ama siz başınıza namaz takkesiyle şöyle bir İstanbul'da dolaşın. Arkanıza dönüp dönüp size bakıyorlar. Ya bu adam Allah Allah. Niye namaz takkesi giymiş? Sanki namaz takkesi giymek kötü bir şeymiş gibi, değil mi? İslami bir kıyafet giyseniz. Hakeza işte başörtüsünün ülkemizde ve diğer ülkelerdeki serencamı zaten malum. O yüzden Müslümanlara burada cesaret veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Bu konuda cesur olun. Dininizi yaşamaktan korkmayın. Cesur olun. Yani demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanmak durumundayız. Evet. Az bir şey kaldı herhalde.
Yüksek İslami hassasiyeti ifade eden bu delilik zamanımızda sizin karakterinizde görülmektedir.
Demek ki hani burada o sultan, o idareciye siz diyor bazen biraz delisiniz. Hakikaten muhterem dinleyiciler, bazen de birazcık delilik gerekiyor. Zaten delilik arasında bir harf farkı var. Yani ne demek? Yani deli nasıl böyle değil mi? Kendi inanır bir şeye sonuna kadar o itikadından, inancından evet. vazgeçmez. Biz de o kadar dirençli olmamız, imanımızda güçlü olmamız gerekiyor ki insanlar desinler ki ya bu adam acaba deli mi? Niye bu kadar ısrar ediyor? Yani niye bu hanım başörtünü örteceğim diye bu kadar ısrar ediyor? Acaba deli mi? Niye bu Müslüman içki içmemekte, zina etmemekte, haram yememekte, faiz yememekte, rüşvet almamakta inat ediyor? Acaba bu adam kafasından hani böyle bir eksikliği falan var derler ya. O yüzden muhterem dinleyicilerimiz, Allah-u Teala bu dönemde dinimizi yaşama konusunda hepimize cesaret versin. Haramlar açık açık işleniyor. Yani bir yere gidiyorsunuz mesela Ömer Bey. Hepsi abdest namazlı insanlar. Acayip kötü bir televizyonda şarkıcı türkücü var. Kimse çıkıp da ya şunu kapat diyemiyor mesela.
Evet.
Gidip uyarmamız lazım. Kardeşim bak şurada hepsi hacı, hoca, başörtülü insanlar, sakallı insanlar, güzel insanlar. Sen bu programı kime açtın? Efendim müşteriler istiyor. Ya müşteri benim işte. Bunu demek lazım yani. Uyarmak lazım. Batıla, harama elimizden geldikçe uyarıyla engel olmak lazım diye düşünüyorum. Allah-u Teala dinimizi yaşamayı, cesaretle yaşamayı hepimize nasip eylesin muhterem dinleyicilerimiz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir mektupta buluşuncaya kadar hepinizi Rabbimizin affına, merhametine emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.